Ayrım 6. İlk Adam. Albert Camus. Sayfa 67. Dışarı çıktığında işçi ters ters Jaco'ya bakıyordu. O hiçbir şey yapmadı dedi Jaco. Hepsini öldürmek gerekir. Öfkelenince böyle konuşulur. Biraz düşün. Öteki omuz silkti. Oraya git de bak. Bulamacı görünce konuşursun. Can kurtaranların düdük sesleri geliyordu. Hızlı, ivecan. Jaco'ya tramvay durağına dek koştu. Bomba durağın yanındaki elektrik direğinde patlamıştı. Tramvay bekleyen birçok insan vardı. Hepsi de pazarlıklarını giymişti. Burada bulunan kahve haykırışlarla doluydu. Öfkeden mi, acıdan mı belli değildi. Annesinden yana dönmüştü. Şimdi dimdik apaktı. Otur Jaco'ya. Onun masasının hemen yanındaki iskemleye doğru götürdü. Kendisi de yanına oturup ellerini avucuna aldı. Bu hafta iki kez oldu dedi. Sokağa çıkmaktan korkuyorum. Bir şey değil, geçecek dedi Jaco'ya. Evet dedi o da. Tuhaf, kararsız bir havayla bakıyordu ona. Sanki oğlunun aklını duyduğu güvenle tüm yaşamın kendisine karşı hiçbir şey yapılamayan, ancak çelişken bir mutsuzluktan oluştuğu konusundaki kesin düşüncesi arasında bölünmüş gibiydi. Anlıyorsun ya, yaşlıyım dedi. Koşamam artık. Şimdi yanaklarına kan geliyordu. Uzaktan uzağa can kurtaranların düdük sesleri duyuyordu. İvecan hızlı. Ama bunları işitmiyordu. Derin derin soluk aldı. Biraz daha yatıştı. Ve güzel, diri gülümsemesiyle oğluna gülümsedi. Bütün ırkı gibi tehlike içinde büyümüştü. Tehlike yüreğini sıkıştırabilirdi. Her şey gibi ona da katlanırdı. Ancak Jaco'ya katlanamıyordu. Onun birdenbire büründüğü, bu büzülmüş can çekişen kadın yüzüne. Benim de Fransa'ya gel dedi ona. Ama o kararlı bir kederle başını sallıyordu. Yok, hayır, orası soğuk olur. Şimdi fazla yaşlıyım. Bizim burada kalmak istiyorum. Burada olduğun zaman mutluyum diyor annesi. Ama akşam gel daha az sıkılırım. Özellikle akşam. Kışın erkenden karanlık bastırıyor. Hiç değilse okumam yazmam olsaydı. Lamba ışığında örgü de öremiyorum. Gözlerim acıyor. O zaman etinle evde olmayınca yatıyorum. Yemek saatini bekliyorum. Böyle iki saat uzun. Kızlar yanımda kalsaydı konuşurdum onlarla. Ama gelmeleriyle gitmeleri bir oluyor. Fazla yaşlıyım. Belki de kötü kokuyorum. O zaman böyle, yapayalnız. Sanki o zamana dek sessiz kalmış düşüncesinden boşalıyormuş gibi birbirini izleyen, kısa, basit tümcelerle bir solukta konuşuyordu. Sonra düşünce kuruyunca gene susuyordu. Ağzı kapalı, gözleri yumuşak ve donuk, yemek odasının kapalı panjurlarının arasında sokaktan gelen boğucu ışığa bakarak, rahatsız iskemlesinin üstünde hep aynı yerde. Oğluysa eskiden olduğu gibi orta masanın çevresinde dönmekteydi. Gene masanın çevresinde dönüşüne baktı. Solferino güzel. Evet, temiz ama sen görmeyeli değişmiş olmalı. Öyle değişiyor. Doktor sana selam söyledi. Onu anımsıyor musun? Hayır, çok zaman geçti. Babamı hiç kimse anımsamıyor. Fazla kalmadık. Ayrıca çok konuşmazdı. Anne! Gülümsemeden dalgın ve tatlı gözleriyle ona bakıyordu. Ben babamla sen hiçbir arada yaşamadınız sanıyordum. Hayır, hayır. Dediğimi anladın mı? Anlamamıştı. Buna özür diler gibi biraz ürpermiş havasından anladı. Heceleri tek tek ayırarak yineledi sorusunu. Cezayir'de hiç birlikte oturmadınız mı? Hayır. Ama o zaman babam Pretter'in kafasını kesmelerini görmeye gittiğinde sorusunu anlasın diye elinin keskin yanıyla boynuna vuruyordu. Ama o hemen yanıt verdi. Evet, Barbarossa'ya gitmek için saat 3'te kalkmıştı. Öyleyse Cezayir'deydiniz, öyle değil mi? Evet. Ama ne zaman? Bilmiyorum. Ricom'da çalışıyordu. Solferino'ya gitmenizden önce mi? Evet. Evet diyordu. Belki de hayırdı. Zaman içinde, bulanık bir belleğin içinden eskilere gitmek gerekiyordu. Hiçbir şey kesin değildi. Yoksulların belleği, zenginlerinki olduğu kadar dolu değildir. Yaşadıkları yeri ender olarak bıraktıklarına göre uzamda bellik noktaları daha azdır. Tek biçimli ve kül rengi bir yaşam süresinde de daha az bellek noktası bulunur. Hiç kuşkusuz gönül belleği de vardır. Onun daha güvenilir olduğu söylenir ama zorluk ve emek yüreği yıpratır. Yorgunlukların ağırlığı altında insan daha çabuk unutur. Yitik zamanı ancak zenginler yeniden bulur. Yoksullar için ölümün yolunun belirsiz izleri belirtir yalnızca. Hem sonra katlanabilmek için fazla iyi anımsamamak gerekir. Günlerin hemen yakınında bulunmak gerekir. Annesi de böyle yapıyordu. Biraz da zorunlu olarak böyle yapıyordu kuşkusuz. Öyle ya, bu gençlik hastalığı, büyük annesine bakılırsa tifo ama tifo böyle etkiler bırakmaz. Belki de tifüs. Yoksa başka bir şey mi? Orası da karanlıktı. Evet, bu gençlik hastalığı onu sağır ve konuşma güçlüğüyle bıraktığına, sonra en yeteneksizliklere bile öğretilenleri öğretmesine engel olduğuna, böylece sessizce boyun eğmeye zorlandığına göre. Ama yaşama göğüs germek için bulduğu tek yol da buydu. Onun yerinde kim başka bir şey bulabilirdi ki? 5 yıl süresince yaşamını paylaştığı, gerçekten paylaşmış mıydı? 40 yıl önce ölmüş bir adamı kendisine anlatmaya çalışsın isterdi. Yapamıyordu bunu. Onun bu adamı tutkuyla sevdiğinden bile emin değildi. Ne olursa olsun bunu ondan isteyemezdi. Kendisi de onun karşısında kendince dilsiz ve sakattı. Aralarında olup biteni gerçekten öğrenmek bile istemiyordu. Ondan bir şeyler öğrenmekten vazgeçmesi gerekiyordu. Çocukluğunda kendisini öylesine etkilemiş, tüm yaşamı süresince hatta düşlerinde bile yakasını bırakmamış olan şu oluntuyu, babasının ünlü bir suçlunun idamını görmek için saat 3'te kalkmasını bile büyükannesinden öğrenmişti. Pirette Cezayir'e oldukça yakın bir yerde, Sahel'de bir çiftlikte tarım işçisiydi. Efendilerini ve evin 3 çocuğunu çekişle vurarak öldürmüştü. Hırsızlık için mi diye sormuştu Jacques'e çocukken. Evet demişti Etienne dayı. Büyük anne hayır demişti ya, başka bir açıklama da yapmamıştı. Cesetler tanınmaz olmuş, ev tavana dek kan içinde ve yataklardan birinin altında çocukların en küçüğünün hala soluk alır durumda olduğu bulunmuştu. O da ölmek üzereydi. Ama kireç badanalı duvara kana batmış parmağıyla Pirette yaptı diye yazacak gücü bulmuştu. Katilin ardına düşülmüş, kırda sersemlemiş bir durumda bulunmuştu. Dehşet içinde kalan kamuoyu bir ölüm cezası istiyordu. Kimseden azlanmamıştı bu konuda. İdam Cezayir'de Barbarossa hapishanesinin önünde çok büyük bir kalabalık karşısında yapılmıştı. Jokuya'nın babası da gece kalkmış, büyük annenin söylediğine göre kendisini tiksindirmiş olan bir suça verilen örnek cezayı görmeye gitmişti. Görünüşte idam olaysız geçmişti. Ama Jokuya'nın babası yüzü sapsarı dönmüş, yatmış, sonra birkaç kez kalkıp kusmuş gene yatmıştı. Gördüğünden hiçbir zaman söz etmek istememişti bir daha. Bu öyküyü dinlediği akşam Jacques'e birlikte yattıkları kardeşine dokunmamak için yatağın ucuna çekilip iyice büzülmüş durumda kendisine anlatılan ayrıntıları ve kendisinin tasarladıklarını ikide bir yeni baştan düşünürken bir dehşet kusmasını zor tutuyordu. Ve tüm yaşamı boyunca bu imgeler gecelerine dek izlemişti onu. Arada bir ama düzenli olarak biçimleri değişen ama izleyi hep aynı kalan bir karabasan geri dönerdi. Ona Jacques'ı idam etmek üzere almaya gelirlerdi. Uzun zaman uyandığında korkusunu ve bunalımını silkelemiş, içinde idam edilmesi yönünde en ufak bir olasılık bulunmayan güzel gerçeği rahatlayışla yeniden bulmuştu. Sonra yetişkin adam yaşına gelince çevresinde tarih öyle bir duruma gelmişti ki idam tam tersine gerçeğe benzemezlikten uzak bir biçimde tasarlanabiliyordu. Gerçeklik de tam tersine çok yıllar süresince babasını alt üst etmiş ve babasından kendisini açık ve kesin tek kalıt olarak kalmış olan bunalımla beslenmiş olduğundan düşlerinin rahatsızlığını üzerinden atamıyordu. Ama bu olayı öğrenmiş, kusmayı görmüş ve zamanın değiştiğini bilmediği gibi o sabahı da unutmuş olan annesinin üzerinde kendisini Saint-Bruges'de bilinmedik ölüsüne, ne de olsa kendisinin de şiddetli ölümle öleceğini düşünmemişti, bağlayan gizemli bir bağdı bu. Annesi için zaman hep aynı zamandı. Yıkım her an geliyorum demeden çıka gelirdi buradan. Büyük annesine gelince tersine nesneler konusunda daha doğru bir görüşü vardı. Sonunda dar ağacına gireceksin diye yinelerdi sık sık Jacques'e. Neden olmasın, bunun hiçbir olağan dışı yanı yoktu artık. Bunu bilmiyordu ama o yapısıyla hiçbir şey şaşırtamazdı onu. Uzun, kara kadın peygamber giysisi içinde, dimdik, bilgisiz ve inatçı, hiç değilse o hiçbir zaman boyun eğişi tanınmamıştı. Ve başka herkesten çok Jacques'in çocukluğuna o egemen olmuştu. Mahonlu büyüklerince Sahel'de küçük bir çiftlikte büyütülmüş, çok genç yaşta ince, zayıf bir Mahonlu ile evlenmişti. Kocasının kardeşleri daha 1848'de arada bir ozanlığı tutan ve dizelerini eşeğinin üstünde ve adada bostanları çevreleyen küçük, kuru taş duvarlar arasında yol alırken yazan baba tarafından büyük babanın acıklı ölümünden sonra Cezayir'e yerleşmişlerdi. İşte bu gezintilerinden birinde gülünç düşürülmüş bir koca görüntüye ve geniş kenarlı kara şapkaya aldanmış, sevgiliyi cezalandırdığını sanırken şiiri ve çocuklarını hiçbir şey bırakmamış olmakla birlikte bir aile erdemleri örneğini sırtından kurşunlamıştı. Bir ozanın ölümüne yol açan bu acıklı yanılmanın uzak sonucu bir yuva dolusu okumaz yazmazın Cezayir kıyısına yerleşmesi olmuştu. Okullardan uzakta, yabanıl bir güneşin altında, tüketici bir işe koşulu olarak üremişlerdi. Ama fotoğraflara bakılırsa büyükannenin kocası esinli büyükbabadan bir şeyler saklamıştı. Geniş bir alın altındaki düşçül bakışlı, zayıf, düzgün yüzü, genç, güzel, güç dolu eşine kafa tutacak gibi bir insan olduğuna tanıklık etmiyordu. Büyükanne ona 9 çocuk yapmış, ikisi küçük yaşta ölmüş, bir başkası ancak bir sakatlık pahasına kurtulmuş, sonuncusuysa sağır ve neredeyse dilsiz doğmuştu. Küçük, kasvetli çiftlikte çetin ortak çalışmaya kendi payını katmaya hiç ara vermeden civcivlerini yetiştiriyor, sofranın başına oturduğunda elinde uzun bir sopa oluyor, böylece suçlu hemen sopayı başına yediğinden boş yere gözlemde bulunmaktan kurtuluyordu. Kendisine ve kocasına saygı isteyerek hüküm sürüyor, İspanyol geleneğine göre çocuklarının kendilerine siz demesi gerekiyordu. Kocası bu saygıdan uzun zaman yararlanamayacaktı. Güneşten ve çalışmadan, belki de evlilikten yıpranmış, zamanından önce ölmüştü. Hangi hastalıktan öldüğünü Jacques hiçbir zaman öğrenememişti. Büyük anne, yalnız kalınca küçük çiftliği elden çıkarmış, ötekileri daha çıraklık yaşında işe soktuktan sonra en küçük çocukları gelip Cezayir'e yerleştirmişti. Jacques büyüdüğü zaman yoksulluğun da, tersliklerin de onu yaralayamadığını gözlemleyebilmişti. Yalnızca 3 çocuğu vardı artık yanında. Dışarıya temizliğe giden Catherine, Comery, yaman bir fıçıcı olmuş sakat oğul, bir de Joseph, evlenmemiş olan ve demir yollarında çalışan büyük oğul. Her üçünün de kazancı çok düşüktü. Hepsi bir araya getirilince 5 kişilik bir aileyi yaşatıyor olmalıydı. Evin parasını büyük anne idare ederdi. Bu nedenle Jacques'in dikkatini ilk çeken şey açgözlülüğü olmuştu. Cimri olduğundan değil, hiç değilse soluduğumuz ve bizi yaşatan hava konusunda cimri olduğumuz gibi cimriydi. Çocukların giysilerini o alırdı. Jacques'in annesi akşam geç döner, bakmakla söyleneni dinlemekle yetinir, büyükannenin canlılığı kendisini aşar, her şeyi ona bırakırdı. Böylece Jacques tüm çocukluk yaşamı boyunca fazla uzun yağmurluklar giyecekti. Çünkü büyükannesi bunları uzun süre giysin diye alır, çocuğun boyunun giysinin boyunu yakalaması konusunda doğaya bel bağlardı. Ama Jacques ağır büyümekteydi. Büyümeye ancak 15'inde karar vermiş, giysi de boyunu tutmadan eskimişti. Aile tutumluluk ilkeleri uyarınca bir başkası alınmıştı. Arkadaşları giyimiyle alay eden Jacques'a de böylece gülüncü özgüvene dönüştürerek yağmurluklarını belde şişirmekten başka yol kalmamıştı. Ayrıca bu kısa utançlar üstünlüğü yerine kavuştuğu sınıfta ve krallığın futbol olduğu teneffüste çabucak unutulup giderdi. Ama bu krallık ona yasaktı. Çünkü avlu betonla kaplıydı ve ayakkabılarının tabanları burada öyle bir hızla eskirdi ki büyükannesi Jacques'in teneffüslerde futbol oynamasını yasaklamıştı. Torunlarına sağlam ve kalın ayakkabılar alır, bunların ölümsüz olacağını umardı. Ne olursa olsun ömürlerini uzatabilmek için tabanlarına koni biçiminde çiveler taktırırdı. İki yararı vardı bu çivilerin. Tabanı eskitmekten önce bunları eskitmek gerekirdi. Hem de futbol oynama yasağına aykırı davranılıp davranılmadığını denetlemeyi sağlarlardı. Gerçekten de beton alandaki koşular çivileri çabucak yıpratır, onlara tazeliği suçluyu ele veren bir parlaklık verirdi. Böylece her akşam eve dönünce Jacques'a kazandıranın kara tencereler üzerinde kutsal törene giriştiği mutfağa girip nallanan bir at gibi diz bükerek tabanlarını kaldırıp göstermek zorundaydı. Hiç kuşkusuz arkadaşlarının çağrısına ve gözde oyunun çekimine karşı koyamaz, tüm özeni olanaksız bir erdeme uymaya değil de bu kusuru gizlemeye yönelirdi. Böylece ilkokuldan daha sonra da liseden çıkışta tabanlarını uzun uzun ıslak toprağa sürerdi. Gene de bir gün gelir, çivilerin eskimişliği iyice aykırı bir duruma gelir, bazı bazı taban da yıpranmadan payını alır, hatta yıkımın son perdesi sakarlıkla yere ya da ağaçları koruyan parmakla indirilmiş bir tekme sonucu ayakkabının tabanı yüzünden ayrılmış olur. Jacques'a o zaman açılmış burnu kapalı tutmak için kundurasını iple sarılmış olarak dönerdi. İşte bu akşamlar öküz siniri akşamlarıydı. Annesi ağlamakta olan Jacques'a biricik avutma sözü olan "Gerçekten çok pahalıya geliyor. Neden dikkat etmiyorsun ki?" derdi. Ama kendisi hiç el sürmezdi çocuklarına. Ertesi gün Jacques'a espadril giydirilir, kunduralarda kunduracıya götürülürdü. 2-3 gün sonra bunları yeni çivilerle çiçeklenmiş bulur, kaygan ve tonyak tabanlar üstünde dengede kalmayı yeniden öğrenmesi gerekirdi. Büyük anne daha da ileri gidebilecek bir kadındı ve yıllardan sonra bile Jacques'a şu öyküyü bir utanç ve tiksinti kasılmasına kapılmadan anımsayamazdı. Kardeşine de kendisine de hiç cep harçlığı verilmezdi. Olsa olsa tüccar bir dayıyı ya da paralı kocaya varmış bir teyzeyi görmeye gitmeye boyun eğdikleri zaman para geçerdi ellerine. Dayı olunca iş kolaydı çünkü onları severdi. Ama teyze görece zenginliğini şıngırdatmasını bilir, iki çocuk da alçaldıklarını duymaktansa paradan ve sağlayıcı hazdan yoksun kalmayı yeğe tutarlardı. Ne olursa olsun deniz, güneş, mahalledeki oyunlar parasız hazlar olmakla birlikte patates kızartmaları, akide şekerleri, Arap tatlıları, özellikle de Jaco için kimi futbol maçları biraz para, birkaç kuruş isterdi. Bir akşam Jaco'ya alışverişi yapmış, kolunda son olarak mahallenin fırıncısından aldığı, evde ne gaz ne kuzine vardı, yemek bir ispirto ocağında pişerdi. Sonuç olarak fırın yoktu. Kızartılacak bir yemek olduğu zaman tümden hazırlanmış olarak mahallenin fırıncısına götürülür, o da birkaç kuruş karşılığında fırına koyup kızartırdı. Güveç tepsisi eve dönmekteydi. Hem toza karşı bir önlem olan hem de uçlarından tutup taşımayı sağlayan bezin içinde yemek tütmekteydi. Sağ dirseğinde çok küçük miktarda alınmış yiyecekler, 250 gram şeker, yarım çeyrek tereyağı, 5 suluk rendelenmiş peynir ve benzeri fazla ağır gelmiyor. Jaco'ya güvecin hoş kokusunu içine çekiyor. Bu saatte mahallenin yollarında çok dolaşan halk kalabalığından sakınarak çevik bir yürüyüşle ilerliyordu. O anda delik cebinden bir iki franklık düşerek kaldırımda çınladı. Jaco'ya iki frangı yerden aldı. Parasının tamam olup olmadığına baktı. Tamamdı. Öbür cebine koydu. Yitirebilirdim diye düşündü birden. Ama şimdi o zamana dek düşüncesinden kovduğu şu ertesi günkü maç gelmekteydi usuna. Gerçekte hiçbir zaman hiç kimse neyin iyi neyin kötü olduğunu öğretmemişti çocuğa. Kimi şeyler yasaklanmıştı ve aykırı davranışlar sertçe cezalandırılmaktaydı. Yalnız öğretmenleri bazı izlenceden zaman kalınca aktör eden söz ederlerdi. Ama burada da yasaklar açıklamalardan daha kesindi. Jaco'nun aktöre konusunda görüp deneyebildiği tek şey, görünüşe göre hiç kimsenin yaşamak için zorunlu parayı edinmenin en ağır çalışma dışında bir yolu bulunabileceğini hiçbir zaman düşünmediği bir işçi ailesinin yaşamıydı. Ama bu da bir aktöre dersi değil, bir gözü peklik dersiydi. Gene de Jaco'ya bu iki frangı gizlemenin kötü olduğunu biliyordu. Bunu yapmak istemiyordu. Yapmayacaktı da. Belki de geçen sefer olduğu gibi manevra alanındaki eski stadyumun iki tahtası arasında kayıp oyunu para ödemeden izleyebilirdi. İşte bu nedenle getirdiği parayı neden geri vermediğini, bir an sonra tuvaletten dönünce de neden pantolonunu çekerken iki franklığın deliye düştüğünü söylediğini kendisi de anlamamıştı. Tek katın sahanlığında yer alan ufacık yere tuvalet demek fazla soylu bir sözcük kullanmak olurdu. Havadan, elektrik ışığından, musluktan yoksundu. Kapı ile dip duvar arasında yarı yükseklikte bir ayaklıkla Türk işi bir delik açılmıştı. Buraya kullanımdan sonra tenekelerle su dökmek gerekirdi. Ama pis kokusunun merdivene dek taşınmasını hiçbir şey önleyemezdi. Jaco'nun açıklaması tutarlıydı. Hem yitirilen parayı bulmak için yeniden sokağa yollanmaktan kurtarıyor hem de her türlü geliştirmenin önünü kesiyordu. Yalnız Jaco'ya kötü haberi verirken yüreğinin daraldığını duyuyordu. Büyük annesi mutfakta kullanıla kullanıla yeşerip çukurlaşmış bir eski tahta üstünde sarımsak ve maydanoz kıymaktaydı. Durdu, gürlemeyi bekleyen Jaco'ya baktı. Ama susuyor, açık renk ve buz gibi gözleriyle onu sorguluyordu. "Emin misin?" dedi sonunda. "Evet, düştüğünü sezinledim." Hala ona bakıyordu. "Pekala," dedi. "Göreceğiz." Ve Jaco dehşet içinde giysisinin sağ kolunu sıvayıp ak ve boğumlu kolunu ortaya çıkardığını, arkasından sahanlığa çıktığını gördü. O kusmanın eşiğinde yemek odasına attı kendini. Kendisini çağırdığı zaman taş tenekenin üstünde yeşil sabunla kaplı kolunu bol suyla ovar buldu. "Hiçbir şey yoktu," dedi. "Sen bir yalancısın." O kekeliyordu. Aşağı sürüklenmiş olabilir. Büyük anne duralıyordu. Belki de ama yalan söylediysen halin duman. Evet, hali dumandı. Çünkü aynı anda büyük annesini pisliği araştırmaya yönelten şeyin cimrilik değil, bu evde iki frangın büyük bir para olmasına yol açan korkunç yoksunluk olduğunu anlamıştı. Bunu anlıyor, en sonunda açık bir biçimde, utançtan alt üst olmuş bir durumda bu iki frangı büyüklerin emeğinden çaldığını görüyordu. Jaco'ya bugün bile pencerenin önünde oturan annesine bakarken nasıl olup da her şeye karşın bu parayı geri vermediğini ve ertesi günkü maçta bulunmaktan gene de haz duyduğunu açıklayamıyordu. Büyük annenin anısı bu denli yerinde olmayan utançlara da bağlanırdı. Jaco'ya'nın büyük kardeşi Henry'e keman dersleri aldırtmakta dayatmıştı. Jaco'ya bu ek çalışmayla birlikte yürütmenin olanaksız olduğunu ileri sürdüğü okul başarıları nedeniyle yakayı kurtarmıştı. Böylece kardeşi soğuk bir kemandan birkaç korkunç ses çıkarmasını öğrenmişti. Ne olursa olsun birkaç yanlış sesle de olsa moda şarkıları çıkarabiliyordu. Oldukça düzgün bir sesi olan Jaco'ya eğlenmek için bu suçsuz uğraşın yıkıcı sonuçlarını hiç usuna getirmeden aynı şarkıları öğrenmişti. Pazar günü evli kızları, ikisi savaş doluydu ya da hala sahilde bir çiftlikte oturan ve Mahon ağzını İspanyolcaya göre daha severek konuşan kız kardeşi kendisini görmeye gelince muşamba ile örtülü masanın üstünde koca kaselerle kahveler içildikten sonra şöyle küçük bir doğaçlama konser versinler diye torunlarını çağırırdı. Şaşkınlık içinde madeni nota sehpasını ve ünlü rakaratların ikişer sayfalık notalarını alıp gelirler ve görevlerini yerine getirmeleri gerekirdi. Jaco'ya Henry'nin yalpalayan kemanını izleyerek Romano'ya eşsiz bir düş gördüm Romano. İkimiz birlikte yola çıkmışız. Ya da dans et ey sevgili Dijelma. Bu gece sevmek istiyorum. Ya da gene doğuda kalalım dersek Çin geceleri, okşayan geceler, aşk geceleri, sarhoşluk geceleri, sevgi gecelerini söylerdi. Başka kezlerde özellikle büyük annesi için gerçekçi şarkı istenirdi. Jaco'ya da böylece sen misin erkeğim, öyle çok sevdiğim, Tanrı bilir nasıl, beni hiç ağlatmamaya yemin etmiş sevgilime söylerdi. Bu şarkı Jaco'ya'nın gerçek bir duyarlılıkla söyleyebildiği tek şarkıydı. Çünkü şarkının kadın kahramanını, acıklı nakaratını, sonunda bir de bıçkın sevgilisinin idamını izleyen kalabalığın ortasında söylerdi. Ama büyük anne bir başka şarkıyı yeğlerdi. Bu şarkıda da hiç kuşkusuz kendisini yaratılışında boşuna aranan hüzün ve sevgiyi severdi. Toselli'nin serenadıydı bu şarkı. Cezayir ağzı şarkının canlandırdığı büyülü saate pek gitmese bile Henry ile Jaco'ya oldukça iyi çıkarırlardı. Güneşli öğle sonunda karalar giymiş büyük anne dışında hepsi kara İspanyol başörtüsünü çıkarmış, duvarları ak badanalı, yoksulca döşenmiş odanın çevresine sıralanmış 4-5 kadın Ezgi ve Metin'in iç dökmelerini başlarıyla usul usul onaylarlardı. Sonra birdenbire hiçbir zaman bir Do'yu bir Si'den ayıramamış olan, ayrıca notaların adlarını bile bilmeyen büyük anne kısa bir yanlış yaptığında büyüyü yarıda kesip iki sanatçının fiyakasını bozardı. Zor yer ona göre iyi bir biçimde aşılınca büyük anne burada yeniden başlanıyordu der, gene saklanır, iki virtüöz alkışlanır, onlar da öteberilerini çabucak toplayıp sokaktaki arkadaşlarının yanına dönerlerdi. Yalnızca Catherine Comery hiçbir şey söylemeden bir köşede kalırdı. Jaco'ya notalarını alıp çıkmak üzereyken teyzelerden birinin annesine kendisini övdüğünü, annesinin de sanki iki gözlem arasında bir bağıntı varmış gibi evet iyiydi, akıllıdır dediği şu pazar öğle sonunu hep anımsardı. Geriye dönünce bağıntıyı anlamıştı. Annesinin bakışı titrek, yumuşak, ateşli, üzerine öyle bir anlatımda dikilmişti ki çocuk gerilemiş, duralamış ve kaçmıştı. Merdivenden inerken beni seviyor, beni seviyor demek diyordu kendi kendine. Aynı zamanda anlıyordu ki kendisi de çılgınca seviyordu onu. Onun kendisini sevmesini bütün gücüyle istemiş ama o zamanla değin bundan kuşku duymuştu. Sinema saatleri çocuğa daha başka hazlar saklardı. Bu tören pazar öğleden sonraları bazı da perşembe günleri olurdu. Semtin sineması evin birkaç adım ötesindeydi. Bulunduğu sokak gibi o da romantik bir ozanın adını taşırdı. İçeriye girmeden önce Arap satıcıların sunduğu ve karma karışık bir biçimde yer fıstıklarının tuzlu ve tuzsuz leblebilerin, acı baklalanın, cart renklere boyanmış çubuk şekerlerin, yapış yapış mayhoş şekerlerin yer aldığı bir sergi dizisini aşmak gerekirdi. Daha başkaları çiğ renkli pastalar satarlar, bunlar arasında kimileri pembe şekerle kaplı burma burma kremalı bir tür piramitler, daha başkaları üzerinde yağ ve bal damlayan Arap börekleri satarlardı. Sergilerin çevresinde aynı şekerin çektiği bir sinek ve çocuk bulutu, sergilerinin dengesi konusunda korkuya kapılan ve sinekleri de çocukları da aynı deviniyle kovan satıcıların lanetlemesi altında birbirlerini izleyerek vızıldar ya da uğuldarlardı. Birkaç satıcı sinemanın bir yanındaki camlı çıkmanın altına sığınabilmişti. Ötekiler yapışkan zenginliklerini yakıcı güneşin ve oynayan çocukların kaldırdığı tozlar altına yerleştirmişlerdi. Jaco'ya ak saçlarını düzlemiş, değişmez kara giysisini bir gümüş broşla kapatmış, büyük anneye eşlik ederdi. Uluyarak girişi kapatan ayak takımının elini tersiyle iter, özel yer biletlerini almak üzere tek gişeye giderdi. Doğrusunu söylemek gerekirse oturma yeri gürültüyle inen kötü tahta koltuklardan oluşan bu özel yerle son dakikada açılan yan kapıdan içeriye doluşan çocukların yer kavgasına giriştikleri sıralar arasında seçim yapmak gerekirdi yalnızca. Sıraların iki yanında elinde kırbacıyla bir memur kendi bölümünde düzeni sağlamakla görevliydi. Fazla kıpırdayan bir çocuk ya da büyüğü dışarı attığı az görülen bir şey değildi. Sinema o zaman sessiz filmler gösterirdi. Önce güncel olaylar, bir kısa güldürü filmi, büyük film ve haftada bir kısa bir oluntu ile bir dizi film. Büyük anne özellikle her oluntusu öyküyü askıda bırakarak biten bu dilimli filmleri severdi. Örneğin kollarında sarışın ve yaralı bir genç kız taşıyan kaslı kahraman, ortasından seller akan bir boğazın yukarısında sarmaşıklardan oluşan bir köprünün üzerine gelirdi. Ve haftalık oluntunun son görüntüsü ilkel bir bıçakla köprünün sarmaşıklarını kesen dövmeli bir el olurdu. Kahraman, sıralardaki izleyicilerin haykırarak yaptıkları uyarılara karşın ilerlemesini görken ve sürdürürdü. O zaman sorun çiftin bu işten sıyrılıp sıyrılamayacağını bilmek değildi. Bu konuda kuşkuya izin yoktu. Nasıl sıyrılacağını bilmekti yalnızca. Arap ve Fransız bunca izleyicinin sonraki hafta sevgililerin ölümcül düşüşlerinde umulmadık bir ağaçla durdurulduklarını görmeye gelmesini de bu açıklardı. Sıraların şamatasının karşısına ağzı bir dantel yakayla kapatılmış, maden suyu şişesi biçimde zayıf bir sırtın kımıltısız dinginliğini çıkartan bir yaşlı kız gösteriye baştan sona eşlik ederdi. Joko'ya o zaman etkileyici bayanın en yakıcı sıcaklarda bile eldivenini çıkarmamasını bir seçkinlik belirtisi olarak görürdü. İşlevi de sanılabileceği ölçüde kolay değildi. Özellikle güncel olayların yorumu gösterilen olayın niteliğine göre ezgi değiştirmek zorunda bırakırdı onu. Böylece ilkbahar modalarının sunuluşuna eşlik etmeye yönelik sevinçli bir kadrilden, Çin'de bir su baskını ya da ulusal ya da uluslararası yaşamda önemli bir kişinin ölümü nedeniyle doğrudan doğruya Chopin'in ölümü marşına geçerdi. Ayrıca parça ne olursa olsun kuru ve küçük, 10 makine parçası sararmış eski klavye üzerinde kesin ayar çarklarının çoktan belirlediği bir işlemi gerçekleştirir gibi çalma biçimi hiç şaşmazdı. Duvarları çıplak, döşemesi yer fıstığı kabuklarıyla kaplı salonda fenol kokusu ağır bir insan kokusuyla karışırdı. Ne olursa olsun matinenin havasını yaratması beklenen açılış parçasına pedalavar gücüyle basarak girişince sağır edici gürültüyü bir anda durduran oydu. Zorlu bir vızıltı sinema makinesinin çalışmaya başladığını haber verir. O zaman Jacques'in büyük işkencesi başlardı. Filmler sessiz olduğundan olayı aydınlatmayı amaçlayan birçok yazılı metin gösterimi içerirdi. Büyük anne okuma bilmediğinden Jacques'in görevi ona bunları okumaktı. Yaşlılığına karşın büyük anne hiç de sağır değildi. Ama önce piyanonun, sonra da tepkilerinde çok cömert olan izleyici kitlesinin gürültüsünü bastırmak gerekirdi. Üstelik metinlerin son derece basit olmasına karşın büyük anne içerdikleri sözcüklerin çoğuna alışık değildi. Kimilerinin tümden yabancısıydı. Öte yandan Joku'ya yanındakileri rahatsız etmek, özellikle de büyük annesinin okuma yazma bilmediğini herkese göstermek istemediğinden bazı kendisi de bundan utanır. Gösterimin başında yüksek sesle "Sen okursun. Gözlüğümü unutmuşum." derdi. Metinleri okuyabileceği ölçüde yüksek sesle okumazdı. Sonuçta büyük anne ancak yarısını anlar, metni bir daha ve yüksek sesle yinelemesini isterdi. Joku'ya daha yüksek bir sesle söylemeyi dener, şşşlar onun iğrenç bir utanca gömer, çabuk çabuk söyler, büyük anne homurdanır, çok geçmeden sonraki metin belirir, bir öncekini anlamamış olan zamanlı kadına daha da karanlık gelirdi. O zaman bulanıklık artar, sonunda Joku'ya örneğin Baba Douglas Fairbanks'ın oynadığı Zorro'nun işaretinin can alıcı anını iki sözcükle özetlemek için kafasını çalıştırmak zorunda kalırdı. Piyano ile salonun bir duruş anından yararlanarak kötü adam kızı elinden almak istiyor derdi kararlılıkla. Her şey aydınlanıverirdi, film sürer ve çocuk soluk alırdı. Ama iki yetime türünden filmler gerçekten fazla karışıktı ve Joku'ya büyük annenin istekleriyle komşuların gittikçe daha kızgın uyarıları arasında bocalar sonunda sıkışıp kalırdı. Bu gösterimlerden birini hala anımsardı. Büyük anne en sonunda tepesi atıp dışarı çıkmış, o da zavallı kadını ender hazlarından birinden yoksun bıraktığı ve ödenmesi gerekmiş olan parayı ziyan ettiği düşüncesiyle ağlayarak onu izlemişti. Annesine gelince, o bu seanslara hiç gelmezdi. O da okuma bilmezdi. Üstelik yarı sağırdı. Sonra onun sözcük dağarcığı anneannesinkinden de kısıtlıydı. Bugün bile bir oyalanma yoktu yaşamında. 40 yılda 2-3 kez sinemaya gitmiş, hiçbir şey anlamamış, ancak kendisini çağıran kişilere kabalık olmasın diye giysilerinin güzel olduğu ya da bıyıklarının çok kötü bir adama benzediğini söylemişti. Radyoda dinleyemezdi. Gazeteleri gelince bazı resimde olanlarını karıştırır, resimleri oğullarına ya da torunlarına açıklattırır, İngiltere kraliçesinin kederli olduğuna karar verir, sonra gene yaşamının yarısı süresince izlediği sokağın devinimini aynı pencereden izlemek üzere dergiyi kapatırdı. 6. ayrımın sonu. Sayfa 82.